Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında tekrar karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam Gazali Hazretleri'ne devam ediyorduk. En son sevgi konusunda kalmıştık. Ama hocam biraz daha şöyle bir insanı tanıma, insanı efendim bilme babından şu psikoloji tarihini hızlıca bir geçiş yapalım. Yani hangi insanı tanımak için neler yapmış psikologlar. Sonra hocam tasavvufa biraz daha yer verelim. Bizim sufiler ne yapıyorlar?
Evet.
Şimdi hocam biliyorsunuz yani son iki asırdır batıda bu sekülerleşmeyle beraber hocam Hristiyan çok zulmetmiş millete. Yani bekara evlenme demiş, evliye boşanma demiş.
Evet.
Sağ tokadı vurana sol tarafını dön demiş. Bir de hocam 100 bin civarında kadını yakmışlar cadı diye.
Evet.
Engizisyon mahkemeleri. Şimdi insana dinden bıkmış. Bakınca inkar etmişler. İnkar edince bu sefer ruhla alakalı problemleri kim çözecek? Hocam herhalde 1870'lerde başlıyor işte psikoloji.
Evet yani başlangıç tarihi itibariyle tabii farklı şeyler verilebilir ama William Wundt o anlamda deneysel çalışmalara başlatması bakımından bir dönüm noktası kabul ediliyor. Repitopu aslında bir 100 küsür yıllık tarihten söz edebiliriz. Daha önce daha çok felsefenin, edebiyatın ve sanatın içerisinde aslında psikolojiye dair konular ele alınıyordu.
Daha çok felsefe sanki insanı tanımaya çalışıyor.
O var ama sanatçılar da insanların ruh dünyasıyla çok yakından ilgili olmaları bakımından hani psikolojiye dair diyelim ki Dostoyevski'yi ya da Tolstoy'u okurken orada bolca insanın iç dünyasıyla ilgili gezintilere çıkarsınız yani.
Çünkü hocam herkes esasında hani sufilerin meşhur sözü var ya kendini bilen Rabbini bilir.
Evet.
Herkes içindeki ruhu tanımak, bilmek için, istiyor ve bunun tek yöntemi var. İçe gözlem yapmak,
evet,
içe dönmek.
Kesinlikle.
Yani kitap okuyarak, güneşe bakarak ne bileyim başka bir yere bakarak ruhunuzu tanımıyorsunuz.
Kesinlikle.
Fazlaca.
Aslında psikolojinin başlangıç tarihi Wundt kabul edildiğinde şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yapısalcı yaklaşım bu anlamda strukturalizm kimyayı, fizik ve kimyayı modeli alıyor. Yani insanı parçalarına ayır.
Biyoloji.
Onun üzerinden bir dolayısıyla o sizin dediğiniz insana dışarıdan bir bakış ama insanı bir tür şey olarak ele alıyor.
Madde gibi sadece.
Biyokimyasal bir bilgisayar gibi, çıplak bir maymun gibi ele alıyor. Daha sonraki davranışçı yaklaşım Pavlov hani meşhurdur köpeklerde koşullama deneyi yapmışlar.
Şartlandırma hocam.
Evet,
klasik şartlandırma diyorlar
evet,
değil mi?
Sonra Watson vesaire gibi isimlerle birlikte davranışçı yaklaşım çok popüler oluyor.
Hocam burada herhalde din tamamen devre dışı bırakılıyor artık.
Tabii.
Dinin çünkü hiçbir prensibi verdiği bilgi ciddiye alınmıyor.
Alınmıyor çünkü o daha şeyde başlayan bir kriz. Yani Rönesans'la birlikte başlayan aslında 1453 Konstantinopolis'in İstanbul olmasıyla birlikte Batı dünyası çok derin bir kriz yaşıyor.
Dinle
ve faturayı
alakalı, evet.
Faturayı şeye çıkartıyor. Yani biz bu Tanrı'nın kırbacı diye tanımladıkları Türkler karşısında nasıl olur da hep yeniliyoruz, bunun bir sorumlusu vardır dediğinde faturayı kiliseye çıkardılar. Daha doğrusu dine çıkardılar ama dini kilise temsil ettiği için ama kilisede gerçekten orta çağda olağanüstü bir hegemonik güç hem politik anlamda kralları tayin ediyor papa hem ekonomik anlamda vakıflar aracılığıyla çok derin bir ilişkisi var. Hem okullar işte skolastik kelimesi oradan geliyor. Kilise içerisinde bu okullar neyin okutulup okutulmayacağını onlar karar veriyor. Yani bugünkü anlamda bir durum karşılaştırılamayacak kadar toplum üzerinde, kültür üzerinde etkili. Dolayısıyla bunun aksine bir şey doğuyor. Reaksiyon doğuyor yani. Rönesans'la birlikte.
Böyle olunca tabii dini zayıflamaya başlıyor.
Tabii.
Hayattan atılmaya, ilimden, evet, bilimden. Çünkü hocam bunlar Galilei'yi yakmışlar. Bütün ilim adamlarını Engizisyon mahkemelerinde
yargılamışlar.
Dünya dönüyor demek suç.
Evet. Galilei hatta bir manevra yapıp yani mahkemede bir manevra yaparak kurtarmıştı paçayı. Ev hapsi. Üstelik papanın da dostu olduğu ama halde bu böyle
hocam,
yani.
Hocam mahkemeden çıkarken de siz deseniz de demeseniz de.
O hocam şehir efsanesi. Öyle falan dememiş. Hayır. Onu içinden demiş. Niyet çünkü dışından dese adam linç edilecek yani. Bir de yani Galilei'nin bulunduğu pozisyon çok özel bir pozisyon. O zaman bir de işin başka hikaye tarafı var. Protestanlık yükselişte.
Evet.
Onun tezleri Katoliklerin karşısında Protestanların elini güçlendiriyor. Yani Galilei'nin meselesi sadece bir ilahiyat tartışması değil aslında.
Anladım.
Arka tarafta mezhepsel çatışmaların da bir yansıması olarak var. Bir yanlış başka bir yanlışla düzeltiliyor. ve böylece seküler.
Yani hocam sözünü kestim. Yani Hristiyanlık din adı, ruh adına zulmedince bu sefer ilim adamları, psikologlar, biyologlar diyorlar ki ne din vardır ne de ruh vardır.
Evet evet.
Yani o da ayrı bir sarkacın aşırı
tarafı ucu oluyor yani. Evet evet. Çünkü yapısalcı yaklaşım adı üzerinde, yani fizik kimya modelli bir bilim olarak psikolojiye bir yaklaşım sunuyor ve gözlem, deney ve ölçüm alanında olmayan hiçbir şeyin varlığını kabul etmiyor. Davranışçılık bunun tam Watson ve Pavlov en ileri örnekleri haline geliyor. Dolayısıyla ruh dediğimiz şey gözlem, deney ve ölçümün ötesinde olunca mesela ruh gidiyor. Yaradana da inanmıyor. Niye? O da çünkü fizik ötesinde.
Hocam ilginç bir hikaye var. Hani bir körlerin yaşadığı bir kente bir gören adam düşmüş.
Evet.
Tabii körler hiç insanın gördüğünü bilmiyorlar.
Evet.
Bu adam işte her şeyi görüyor. İşte duvar arkasında şu var diyor. Hakikaten var. Ya diyor bu adamda problem var. Bir sıkıntı var. Evet. Bunu tedavi edelim. Bir kör doktor geliyor. Elleriyle yokluyor.
Evet.
Ha, buldum problemi diyor. Gözlerine gelince
evet.
Gözlerinin açık olduğunu hissedip adamcağızın gözlerini çıkararak
meseleyi çözüyorlar.
Meseleyi çözüyorlar. Yani artık bir daha bu adam hiçbir şey göremez.
Kendileri hale geliyor
şimdi, yani. Yani bunlar kendileri kör. Bu Watson'lar,
işte Pavlov'lar.
Pavlov'lar. Bütün alemi de kör etmeye çalışıyorlar sanki. Yani bizim ölçtüğümüz ve gördüğümüz ilimdir. Gerisi efsanedir.
Evet, ama mesela sonuçta hayata dair problemleri çözemeyince bu defa başka akımlar, mesela işte klasik psikanaliz Freud'la birlikte başlıyor. Sonra Freud'dan sonra bu çizgi Freud'u da aşan bir şekilde gelişiyor.
Hocam şu Freud'u biraz tartışalım. Bir de hocam şu işin şu tarafı var sanki. Demek ki insanlık ruhla alakalı bilgi sahibi olmadığı için, ayette onu söylüyor zaten, çok az bilgi verilmiş.
Evet.
Her 20 senede bir moda değişiyor.
Evet.
Structuralizm
çünkü
diyorsunuz, ondan sonra behaviorizm geliyor, yani davranışçılık. Sonra evet, işte efendim psikanaliz geliyor.
Sonra
psikanaliz hocam müthiş bir moda oluyor, bütün dünyayı kaplıyor.
Evet.
İslam aleminde bile herkes psikanalizin peşine düşüyor maalesef. Sonra tekrar bu tarih oluyor.
Varoluşçu insancı yaklaşım, eksistansiyalist evet ve humanist yaklaşım öne geçiyor.
Şimdi hocam ben bu Freud'la alakalı biraz konuyu şey yapmak istiyorum. Çünkü bugün de memleketimizde çok sanki Freudçu psikologlar var. Şöyle yani Allah-u Teala Tin suresinde ben insanı en mükemmel şekilde yarattım diyor. Tabii ruh itibariyle.
Evet.
Yoksa beden itibariyle çok mükemmel değiliz.
Değil. Tabii diğer canlılar bizden daha.
Evet. Yani bir aslan gibi gidip bir ceylanı yakalayamıyoruz.
Evet.
Yani bir sivrisinek kadar gücümüz yok. Çünkü ayet-i kerime şöyle diyor hocam. Sivrisinek sizden bir şey çalsa onu geri alamazsınız diyor.
Evet.
Gelip kanını içiyor. Yani çaresizsin.
En çok insan ölümünden sorumlu olan canlı da sivrisinekmiş hocam. İşte hocam veba bu mikrobunu yayıyor.
O zaman bu da Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi.
Tabii yani.
Yani diyor ki Allah-u Teala bir sivrisinek yaratamazsınız.
Evet.
Bırak yaratmayı.
En ehliyeti saydığımız canlılardan yani, birisi
hiç
yani.
Hiç değer vermediğimiz.
Evet.
Bırak yaratmayı, sizden bir şeyinizi alsa, kanınızı içse birazcık yani ısırsa sizi.
Evet.
Ya geri ver şu kanımı.
Diyemezsin.
Alma imkanınız yok yani.
Canını alıp götürüyor, mikrop taşıyor sana, öldürüyor yani.
Evet. Şimdi yani bu Freud denen adam insanı tutuyor tamamen cinsellik ve saldırganlık üzerinden tanımlıyor.
Evet.
Bunlar insanda var mı? Var.
Var. Sorun şu, bundan ibaret sayması. Heh. Aslında o dönem 19. yüzyıldaki hocam bilimdeki hareketlere baktığımızda mesela sosyolojide Durkheim vardır. Mesela ekonomi politikte Karl Marx vardır. Başka isimler de var. O zamanlar hayattaki her şeyi böyle bir ilkeyle açıklamak.
Bir de evrim teorisi sanki. İşte ekonomide güçlü olan ayakta kalır falan.
Tabii,
gibi.
Mesela onlar birbiriyle etkileşim halinde. Karl Marx'ın Darwin'e yazdığı bir şey vardır. Bir teşekkür vardır. Yani
sayende.
Sayende evet. Evet. Şimdi dolayısıyla şey. Burada sonuçta bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilirken ruh ve Allah unutulur hale geliyor ve ortaya çıkan manzara ama insanların problemini çözemez hale geliyor. Çözemedikleri için zaten diyelim ki davranışçılık var, klasik psikanaliz var, sonra bilişsel davranış yaklaşımlar gelişiyor hocam çözüm getirebilmek için. O yetmiyor. Sonra bilişsel duygusal diyorlar ki bilişsel davranışlar, bir de bu işin duygusal tarafı vardır. Bilişsel davranışlar ve duygusal BDD deniyor.
Yavaş yavaş ruha yaklaşıyorlar.
Yaklaşıyor. Sonra yani diyelim ki önce, o yetmiyor.
Önce inkar ediyorlar.
Evet evet.
Yani sonra da yavaş yavaş
oraya doğru
ruh evli. Var demeye getiriyor hocam. Tabii yine, yani itiraf etmiyorlar ama.
Şey var. Sonra varoluşçu insancı yaklaşım insanı şeyden ayırmaya başlıyor bu defa. Şimdi şeyler için klasik psikanaliz veya klasik davranışlıktan gittiğimizde Watson, Pavlov, Freud o çizgiden gittiğimizde burada insan çıplak bir maymun hocam.
Hocam orada güzel bir şey paylaşmak istiyorum sizinle bu. Yani eyvallah. İnsanı hayvanla anlamakla alakalı Mevlana'da çok harika bir hikaye var. Şimdi adamın birisi yılancılık yapıyor. Yılan yakalayarak onu gösteri yapıp para topluyor. Evet hocam çok Türkiye'de biliyorsunuz ayı oynatılır, horoz dövüştürür. Evet, böyle evet. Bazı yani acı şeylerdi bunlar, hoş şeyler değil ama. Adam gidiyor Bağdatlı birisi dağlardan koca bir ejderha diyor Mevlana Hazretleri. Evin direği gibi diyor hocam. Demek ki büyük bir yılanı hayvancağız soğuktan kış uykusuna yatmış. Bunu ölü zannedip kilimlere pılıya pırtıya sarıp zorla çeke çeke Bağdat'ın güneşine getiriyor. Üstünde böyle örtmüş ki kimse görmesin. Para toplayacak çünkü niyeti. Ne kadar diyor herzevekil aylakçı insan varsa Bağdat'ta hepsi toplaştı. Yani acayip bir ejderha gelmiş. Görmek için. Mevlana şunu söylüyor. Bire ahmaklar diyor. Bütün dağlar, yılanlar, bütün hayvanlar insana hayran. Ya insan size... dağ gibi koca dağ yılana hayran yani. Olacak evet. İşini diyor. Hatta hocam yine başka diyor ki ben insanın sırrını açıklasam ben de yanarım, dinleyen de yanar. Evet. İnsan o kadar mükemmel, hatta onu söylüyor şeyde Mesnevi'de, git Vettini'yi oku diyor. Öyle evet. Yani o söyle evet, demez evet. De. Şimdi Mevlana bunu söylüyor. Yani insan o kadar mükemmel bir varlık. Bizim tasavvufta biliyorsunuz insan Hazreti insandır.
Evet.
Kainatın efendisidir. Yani Allah öyle yaratmış. Bütün diğer mahlukat ona hizmet eder. Ama sen tutuyorsun efendiyi. Yani köle yapıyorsun. Kölenin de altına ahırdaki hayvanların ağırlığına sokuyorsun.
Evet.
Sen bunlarla beraber yaşayacaksın diyorsun. Onlara bakarak o efendiyi tanımaya çalışıyorsun.
Zaten buna şey işte bilimde hocam indirgemecilik deniyor ya. Yani ne yapıyorsun? Tamam insanın bir tarafı öyle. Hayvansı bir tarafı var insanın.
Tabii illaki.
Sufiler bunu çok vurguluyor. İnsanın tabii nefsi de var. Bitkisel nebati nefsi de var, hayvani nefsi de var ama insan dediğimiz şey o ilahi nefes, ben ona kendi nefesimden üflediğim zaman ona secde edeyim dediğine
i̇şte
göre
ruh
demek
diyor,
ki ruh ilahi
ruhuyla
nefes
insan,
yani.
İnsan diyor ruhuyla üstündür.
Ruhuyla aynen öyle.
Yani ruhu çıkardığınız zaman dediğiniz gibi maymundan fareden pek farkı kalmıyor
evet.
Sanırım.
Şey ilginç hocam mesela demin saydık psikoloji akımlarını en son yeni akımlardan birisi transpersonel yaklaşım. Transpersonel yaklaşımda da iki kanat var. Bir kanat hocam şeyi kabul ediyor. Metafiziği kabul ediyor.
Bir kısmı biraz daha uzak sanki değil mi hocam?
Tabii bir kanat şey aynı varoluşçulukta olduğu gibi. Varoluşçulukta da hocam iki kanat var mesela. Bir Tanrı'ya inanan kanat var. Öbür tarafta da şey, tanrısız kanat var.
Hocam bu Maslow değil mi varoluşçular?
Humanist
sanki.
Şöyle hocam, Maslow'un 3 evresi var. Birinci evresi hocam davranışçı evre. Davranışçı evre. Sonra çocukları olunca bebeği olan hiçbir insan davranışçı olarak kalamaz
hocam,
diyor.
Hocam davranışçı şu demek değil mi? Yani insan çevresine göre şekillenir ve şartlanır. Halbuki çocuk geldiği zaman dünyaya işte boş gelmiyor.
Boş gelmiyor.
Hatta babasını, annesini... Hocam bazen öyle diyor zaten Mevlana. Anne baba diyor çocuk gibi ses çıkarır. Çocukla beraber oynar. Çünkü çocuk diyor anne babayı etkiler.
Evet.
Yani bomboş gelse
etkileyemez.
Etkileyemez.
Ya. Şimdi eski Türk filmlerinde vardı hocam. Ya, tulumbacılar. Bu tatlıcı değil. Yangın söndürmeye
evet,
gidiyor. Osmanlı. Onlar emme basma tulumbadır. Şimdi şeyin insan tarifi, klasik davranışçılığın insan tarifi böyle. Emme basma tulumba. Yani sen ne etki edersen onu görürsün onda. Onun yansımasını. Kendi içinden bir etkisi yoktur. Tamamen çevre nasıl şartlandırıyorsa insanı öyle olur.
Halbuki
yani.
Hocam bu Erich Fromm biliyorsunuz Alman konsantrasyon kamplarında kalmış. Orada diyor yani şunu gördüm. Hani çok kötü şartlar. Herkes esir. Yani bir ekmek için insanın arkadaşını öldürüyor belki. Açlık,
evet.
Susuzluk. İnsanlar gördüm affedersiniz domuz gibi diyor. İnsanlar gördüm evliya gibi. Yani hiç karakterinden bozuntu vermeyen esir olduğu halde demek ki içeriden gelen bir şeyler var. Hep dıştan gelse.
Ha tabii.
Herkesin tamamen yani dört ayaklar gibi olması lazım o tür hapishane şartlarında. Olmuyorlar ama.
Tabii. Önceki programlarda söz etmiştik. Watson mesela bu tamamen çevre çocuğu biçimlendirir tezini kendi iki çocuğunda uygulamıştı. Bir çocuğu intihar etmişti. Öbür çocuğu da psikanalitik tedaviye başlamıştı. Kafayı sıyırmıştı.
Niye? Çünkü sen bunları yok diyerek.
Şimdi hem de şu tamamen çevreye bağlı diyorsun. Hayır, tamamen çevreye bağlı değil. Çevreyle etkileşim.
Ama çocuğun getirdiği bir ruh var.
Tabii var.
Her ruh kendine müstakil tabii. Bir varlığı, karakteri, huyları evet. Var. Hatta hocam çocuğu ondan çok iyi bilir bizi. 3-4 çocuğunuz olur, bizde bir şey vardır. Bir elin 5 parmağı hiçbiri birbirinin aynısı değildir derler.
Aynen.
5 çocuk olur, hepsi de ayrı bir karakter.
Tabii.
Aynı anne, aynı baba, aynı 3 aşağı 5 yukarı akraba çevresi. Ama biri A'dır, biri Z'dir yani. O kadar farklıdır çocuklar.
Şeyde Amerika'da yapılmış çalışmalar var hocam. Özellikle tek yumurta ikizleri üzerinde. Mesela tek yumurta ikizlerinin bile şeyleri çok farklı, çizgileri.
Yani her şeyler aynı biyolojik olarak.
Evet yani orada bile bir büyük farklılık var. Yani hani biyoloji ve çevreden de ibaret değil. İrade, bilinç, ruh, arzu ve istekler, amaçlar, idealler, bütün bunlar da insan. Zaten varoluş insancı yaklaşım tam bu noktada şeye şiddetle karşı çıkıyor.
Davranışlara
ve psikanaliz de insanı bu defa bilinçaltının mahkumu sayar hocam.
Yani hocam,
biri çevrenin mahkumu sayıyor.
İrade yoktur diyor. İnsan evet. İçinden gelen dürtüler hareket eder.
Evet. Ya da çevreden gelen dürtüler.
Dört ayaklılar gibi.
Evet evet.
Veyahut da çevresi onu şartlandırır. Böylece sizde hiçbir suç yok. Yani diyelim bir adam öldürseniz.
Bir an o noktaya gitmiş oluyor.
Dersiniz
tabii.
Ki kardeşim benim çevrem beni bu hale getirdi.
Evet. Mesela bu tezi tabii devam ettirenler de var. Diyelim ki geçen yıldı galiba öldü. Modern fiziğin, astrofiziğin en önemli isimlerinden biri. Hani makineye bağlı olarak yaşıyordu.
Evet.
Stephen Hawking.
Evet.
Mesela o da şey diyor. İnsan dediğimiz şey diyor öyle irade, ruh falan böyle şeyleri yok diyor. İnsan diyor atomlar arası etkileşimin bir ürünü olarak davranır diyor yani.
Hocam ne kadar komik değil mi? Dünyanın yani, en zeki insanları.
Ol.
Vahiy olmadığı zaman.
Evet.
Allah-u Teala'nın verdiği o efendim vahiy olmadan, gönderdiği peygambere uymadan ne kadar çaresiz. Hatta hocam bunu da söylüyor bazı Müslüman ilim adamları. Yani diyor şu ne kadar dünyada akıllı fizikçi, matematikçi, biyolog, doktor, psikolog hepsi uğraşıyorlar. İnsan kimdir sorusuna şöyle doğru düzgün cevap veren bir tanesi yok.
Evet Alex Carrel'e Nobel ödülü kazandıran kitabın adı hocam İnsan denen meçhul. İnsan bu bilinmez kitabıyla aldı yani. Nobel ödülü aldı. Çünkü şeyle ilgili insan felsefesiyle ilgili ilgilenen filozoflar da bunu çok vurguluyor. Zamanımızda insanla ilgili çok fazla bilgi var. Bir taraftan tıp ilgileniyor, bir taraftan diyelim ki
daha fizikle alakalı ama değil mi? İnsanın fizik tarafıyla alakalı bilgiler.
Diyelim ki kültürel tarafıyla ilgilenen var hocam. Evet. Bilinç tarafıyla ilgilenen var ama bu parça bilgiler o kadar dağınık, karmaşık ki diyor. Biz bu labirentin içerisinde kaybolup gidiyoruz diyor. Bize bütüncül bir insan portresi çıkartmıyor diyor. Yani önemli olan o parçalardan bir bütün oluşturmak yani. Şimdi yoksa diyelim ki siz bir köşk yapacak inşaat malzemeleriniz var ama yığınla üst üste duruyor.
Usta tamam, yok.
Köşk yapacaksın ama usta olmayınca bir mimari tasarım olmayınca onu bir köşke dönüştüremiyorsun yani.
Elinizde tahta parçaları var, briketler var, tuğlalar var.
Çimentolar var ama orada öyle duruyorlar yani.
Şimdi hocam iyi oldu yani biraz psikoloji tarihi yapmış olduk. Yani insanların ne kadar amacımız da şu esasında vahiyi dışladığımız zaman hak din olmadan, tabi Hristiyanlık biraz tarif edildiği için adamlar haklı esasında. Hristiyanlığı uygulamışlar, hep yenilmişler savaşlarda. İlimde yenilmişler, evet. Fende yenilmişler. En son artık yeter demişler. Ama taptaze bir dinimiz var İslamiyet. İnşallah hocam onu da ikinci bölümde hem tasavvufla beraber ele alırız. Yani esasında bu sorunun cevabı insan nedir, kimdir sorusunun cevabı bizde var.
Var.
Yani tabi biz insan olarak belki %100 anlayamıyoruz ama Kur'an'da ve sünnette ve bizim sufilerin, büyük Allah dostlarının eserlerinde bunu buluyoruz. Şimdi tabii Batı şunu bilmiyor. Hristiyanlık tarif edilmiş bir din. Pek çok dinde tarif edilmiş. Dinlere bakıyorlar genelde. Hepsi tarif edilmiş. İnsanlara hakikati göstermiyor. Tabii Müslümanlara karşı da bir bu efendim Haçlılar döneminden gelen bir önyargı olunca var. Kur'an'da okumuyorlar hocam. Böyle olunca tamamen kendi kafalarına göre iş yapıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde ve tabii Kur'an ve hadisleri hazmeden sufilerde. İnsanla alakalı hocam çok güzel bilgiler var. İnsanın fıtratı, ruhu, ruh-beden, beden-nefis ilişkisi. Bunlardan mahrumlar. Şimdi hocam ben sizin kitabınıza dönüyorum. Terapistin Sufi Olursa. Kitabınızdan hocam biraz devam edelim. Diyor ki Abdurrazak Kaşani, Sufiler, üstadlar yani şeyhler, Tabibül Ervah.
Ruh doktorudur.
Ne demek istiyor hocam?
Yani ruh insanın özü ise insanın bu özünü harekete geçirecek, onu insanın kalbinde egemen kılacak tabiplere ihtiyaç var. Çünkü İslami gelenekte ruh hasta olmaz ama kalp hasta olur. Çünkü Kur'an'da 11 kez geçiyor. Fi kulubihi marazun.
Evet.
Kalplerinde hastalık olanlar, kalbi hastalıklar.
Şimdi, şöyle mi hocam, yani kalpte ruh değil de nefis hakim olunca herhalde kalp hastalanıyor.
Kalp hastalanıyor, ruh
biraz etkisini kaybediyor.
Etkisini kaybediyor. Ona
geri
ne yapmak?
Çekiliyor.
Alan açmak gerekiyor ona. Sonuç olarak o konuda Allah seni serbest bırakmış
şimdi
işte.
Şimdi hocam yani teşbih atamazsın, biraz politik edeceğiz ama işte Kral Selman var Suudi Arabistan'ın başında. Adamcağız yaşlı bir amca, yani sakin bir amca. Ama oğlu gattar mı gattar?
Evet.
Normalde kral kendisi ama
bütün inisiyatif, ipleri, oğulda.
O nefsi emmareye devretmiş. Kaptarmış. Bu adam da geldi ülkemizde güpegündüz bir kıymetli yazarı hunharca
vahşice öldürttü.
Vahşice öldürttü. Ama Allah'tan ki hocam, yine bugün Mevlana'yı okuyorum. Kan uyumaz diyor Mevlana Hazretleri.
Hmm.
Bir yerde kan dökülürse o kan illa kendini açığa çıkarır.
Katilini
ya
verir.
Katili çok böyle bunalıma girer.
Hmm.
Strese girer. Vicdanı sıkıştırır. Veyahut da ya hocam bir mükemmel cinayet yoktur diye bir söz var.
Hmm.
İlla bir yerde iz bırakır.
İpucu bırakır.
Bir adamı öldürüyor. Öldürürken o maktul, ölen adamcağız da orada bir diken veya ağaç. Ey ağaç, şahit ol, bu adam beni zalimce öldürüyor diyor.
Hmm.
Aradan yıllar geçiyor. Bu zalim katil bir de gidip öldürdüğü adamın eşiyle evleniyor.
Hmm.
Bir zaman geçiyor. O bölgeden geçerken o ağacın altına veya bir yerine oturmuşlar veya çalı neyse, o ağaç böyle acayip şekilde sallanıyor. Hmm. Yani rüzgar yokken belki de. Adam şöyle bir gülüyor falan. Kadın ısrar ediyor. Ne oldu falan. Ya bir şey yok falan. İyice ısrar edince bu sefer adam diyor, ben yıllar önce bu ağacın dibinde diyor senin eski eşini öldürmüştüm. Bu ağaçta diyor şahit ol demişti. O aklıma geldi deyince tabii iş ortaya çıkıyor. Hmm. Adam cezasını çekiyor hocam. Şimdi o yüzden hani Allah hiçbir şeyi de efendim gizli bırakmıyor. Şuradan geldik. Yani bazen ruh iyi olmasına rağmen zalim bir vezir veya prens gelip, işte o da nedir? Nefsimizdir.
Nefsimiz, evet.
Yani ev içinde olduğu için bunlar.
Evet.
İşgal ediyor.
Yani şey çok ilginç hocam, tam o noktada yani bencillik tasavvufta nefs kavramını karşı olarak günümüzde gündelikte de kullandığımız bencillik ya da bunun şeyde psikoterapideki karşılığı olan narsizm. Mesela en temel problemlerden birisi tasavvufta nefsi emmareye karşılık gelen, mesela narsizm psikoterapide de bir hastalık olarak tanımlanıyor ama ilginç, İflahı neredeyse mümkün olmayan bir hastalık olarak görülüyor.
İşin kötüsü hocam, belki psikologda da o narsizm var.
Olabilir.
Çok başarılı psikolog düşünün hocam. 3-5 kişiye yardımcı olmuş. O da kendini beğenmeye başlıyor.
Kaptırabiliyor. Çünkü narsizmde şöyle bir durum var. Çağımızda aynı zamanda en yaygın hastalık kabul ediliyor narsizm. Yani bu batı kültürünün, modernitenin, postmodernitenin ve kapitalizmin bir şeyi zaten. Tezahürü. Çünkü kapitalizm açgözlülüğü, bireyciliği, bencilliği o kadar kışkırtıyor ki.
Ben varım, başka kimse yok.
Yok. Bir de bu kışkırtmalar öyle bir noktaya geliyor ki artık sizi o hayatta ayak uydurabilmek için siz de o denkleme girmeye meyal oluyorsunuz. Yani bu milletin enayisi ben miyim diyorsunuz.
Siz de bir yerde
tevazuyu
bırakıyorsunuz. Şimdi hocam ben bunu bugün biraz düşündüm bu meseleyi. Yani şimdi bir psikoloğa gitse narsist bir adam, psikoloğun yapacağı pek bir şey yok. Çünkü oradan bir ücret alıyor bir kere.
Evet.
Adamı kaybetmek istemiyor. İkincisi, o danışan ona tam yetki vermiyor. Ama aynı adam tarikata girdiğinde bir kere şeyh ondan para almadığı için şeyhi bir üstad olarak kabul ediyor. İkincisi şeyhe tam teslim olması gerekiyor. Evet. Öyle olunca şeyh diyor ki mesela, çok görülmüş bizim tasavvuf tarihinde bu. İşte Hüdayi Hazretleri, meşhur Üsküdar'ımızın medar iftiharı, tuvalet temizliğinde başlıyor işe. Yani kendisi kadı.
Kadı demek, ne demek? Yargıç, yani hakim.
Bir de o dönemde Osmanlı'da kadılar validen sonra geliyor.
Yani o...
Hatta valiyi de azletme etkisi var. Hmm. Valinin bile üstünde neredeyse.
Hmm.
Şimdi bu adam pazarda ciğer satıyor. Niye? Çünkü kadı olunca bir süre sonra, bu hakikaten bunu dikkat etmek lazım. Uzun süre amirlik pozisyonu olan insanlar kendilerinde böyle bir narsist yöneliş olmaya başlıyor.
Evet.
Ben büyük adamım ki burada oturuyorum, bu makamı dolduruyorum falan diye vazgeçilmezim diyor. Tabii sekreteri var, şoförü var, bahçıvanı var, aşçısı var. Sağa sola emirler yağdırıyor. Bir süre sonra farkına varmadan bayağı bir şey oluyor. O yüzden tekkiye gelen bu tür adamları sufiler, mevlevilerde işte dergaha sokup hadi bakalım mutfakta soğan soy, patates soy. Ya ben işte prens oğluyum. Hatta bir anne haber gönderiyor Mevlevi tekkesine. İsmini unuttum şu anda hocam da.
Hmm.
Size 10 tane diyor köle göndereyim. Benim çocuğa ağır iş yaptırın. Şeyh Efendi cevap gönderiyor. Kardeşim diyor, hanım kardeşim. Senin çocuğun diyor hasta olsa, 10 tane köleye ilaç versek, o ilacın senin çocuğa faydası olur mu?
Hmm.
Diyerek cevap gönderiyor. Yani
evet.
Kaçınılmaz bir şekilde o narsizmi... Hocam sanki tekkede çok kolay yeniyorlar. Çünkü tekkede bir hizmet etmek asıl.
Evet.
Başkası var. Hatta bana geçen Ali Yusufoğlu hocamdan çok güzel bir hediye geldi. Üzerinde hocam çok büyük hiç yazıyor.
Tekkede de biliyorsunuz. Bununla ilgili bir şey anlatacağım,
buyurun,
hocam.
Buyurun.
Aynen. Ben de şey Ali Yusufoğlu hocanın hiç yazısı tablo olarak var. Bir başka arkadaşa hediye etmek için onu bir yere götürdüm. Daha teslim etmedim. Şimdi siz de aynı şey yapmışsınız. Eş zamanlı neredeyse. Ben dün götürdüm yani şeye.
Eyvallah.
Teslim edemedim. Henüz yerinde değildi hediye.
Ne kadar güzel bir mesaj.
Hiç.
Yani evet. Ben de hiçim diyor. Sen de hiçsin. O zaman yani ne bu kibir, ne bu tafra,
evet,
ne bu dünyayı küçük dağları ben yarattım
havası.
Şimdi o yüzden yani belki tasavvufun bir üstün tarafı psikolojiye, psikoterapiye. Çünkü orada bir maddi işe dönmediği için İnsanlarda tabii dini bir boyut da var hocam.
Evet.
Narsisti kolay kolay siz terapi edemezsiniz. Ama Allah var. Cehennem var ha. Sakın öyle fazla da boynunu yükseltme deyince adam hakikaten diyor korkuyor biraz.
Evet.
Öbür taraf kesat diyor şimdi ama ahiret anlayışı yok. Psikoloğa da para veriyor. Hatta şunu söylüyor psikoloğa. Sen benim narsist duygularımı daha da bir besle. Beni daha da bir sevindir ki. Sana daha çok para vereyim. Belki hocam haller doluyor bilmiyorum.
Tabii sonuçta psikoterapi... toplumdan, kültürden son derece etkileniyor ama sufi dediğimiz insanlar toplumu ve kültürü çok aşmış olan insanlardır. Dolayısıyla toplumun ve kültürde yaygın olan problemleri o sufilerde görmezsiniz. Onlar da insandır, bazı hataları olur elbette ama bu şeyle ilgili kalbi hastalıklar bağlamında zaten aşmış olması gerekiyor. Ama öbür tarafta dediğiniz gibi o toplumun ve kültürün içinde yaşayan bir insan zaten o dertten az çok muzdarip. Şimdi hasta nasıl olacak da Jung'un öyle bir sözü var. Psikologlara ve psikoterapistlere sesleniyor. Sen hastalıklıysan diyor, sen nasıl olacak da hastaları iyi edeceksin yani.
Hocam geçen bir arkadaş anlatıyor. Bu arkadaşımız yani boşanmak istiyor. Bir avukat buluyor kendine. Anlatıyor derdini. Çok %100 haklı kendince. İşte hanımı falan terk etmiş falan filan. Zannediyor ki artık bu iş bir celsede biter. Bir de şunu zannediyor. Avukata güzel derdini anlattı ya.
Evet.
Parasını da verdi. Herhalde ilk mahkemede benim avukat karşı tarafın avukatını döver diye düşünüyor.
Hmm.
Yani haklıyım. Avukat da beni çok güzel anladı.
Hmm.
Mahkemeye gittim diyor. Karşı tarafın avukatı bizim avukat sarmaş dolaş. Oo, meslektaşım nasılsınız? İyi misiniz? Haller nasıl? Sonra anladım ki bütün avukatlar aralarında böyle. Sonra anladım ki diyor bu iş benim daha kolay kolay bitmez. Hakikaten 10 sene sürüyor, bitmiyor. Sebebi de şu. Avukatlar için dava ne kadar uzarsa
o kadar çok ücret alıyor.
Yani o kadar çok ücret alıyor.
Ya da toptan yüzden, konuşmak lazım.
Yani o yüzden avukat
profesyonel. Tabii avukatlarımıza için, olmasın bu laf da ama sonuçta.
Ben laf etmiyorum ama bu da bir işin hakikati şimdi.
Tabii yani her meslekte yanlış kullanım olduğu gibi orada da olur.
O yüzden bu tür işlerde olabildiğince çıkar işesi olmaması lazım.
Evet, tasavvufun dediğiniz en önemli farklardan birisi hocam. Hakikaten bir tarafta profesyonel bir ilişki var. Öbür tarafta ise gönüllü bir ilişki var. Büyük fark. İkincisi psikoterapide genellikle bir terapist vardır, bir de danışan vardır. Birebirdir. grup psikoterapisi azdır. O olsa bile o insanlar sadece terapi seansında bir araya gelir. Amerikan filmlerinde çok olur. Aynı dertten muzdarip diyelim ki alkolik olanlar ya da obsesif kompulsif bozukluğu olan insanlar. Kendini anlatırlar
falan, rahatlarlar.
Bir arada olurlar. Ama tasavvufta bir kere sen sadece belirli bir problemini çözmek için gelmiyorsun. Sen yaşam tarzını, kalp merkezli olarak yaşam tarzını değiştiriyorsun orada. Senin dünya görüşün değişiyor, insana bakışın değişiyor, kişisel yaşamın değişiyor. Yani orada bir büyük devrim var, bir büyük dönüşüm var yani.
Bir hocam burada yani sen gibi kendin gibi hastalıklarla değil, sağlamlarla karşılaşıyorsun.
Evet.
Sağlam insanlar size ayna oluyor. Yani cömert bir insan görüyorsunuz, ya diyorsunuz cömertlik ne güzel.
Evet.
Bırak alkolü sigara bile içmiyor adam. Sağlıklı falan, ona bakıyorsunuz yani ne güzel, bak benim diyorsun şu zaafım var.
Evet.
Ben işte uyuşturucu kullanıyorum mesela. 3 saat 5 saat uyuşturucu bulamasam işte hafa kadınlar geçiriyorum. Ne bileyim başka bir sana bakıyorsunuz, ibadeti çok güzel.
Evet.
Bunları sizi pozitif manada çok etkiliyor.
Kesinlikle. Onu mesela psikoterapide yapma şansınız yok. Çünkü bir sufi gönüllü ilişki, katılımcılar da gönüllü. Ve orada gelen insanlar, yoldaşlar. Yoldaş kelimesi bir miktar mahsust ama yani yola girmiş olan insanlar arasında
tarikattaş diyelim hocam.
Bir arkadaşlık, bir dostluk, bir kardeşlik var.
Hocam onlar arasında ki mesela ihvan diyelim.
Değil mi?
Tarikat kitaplarında ihvan,
geçer. Evet. Şimdi dolayısıyla bu kardeşlik çok fazla etkileyicidir. Şimdi öbür tarafta böyle bir kardeşlik hukuku yok.
Hadi hocam.
Burada talebe ile üstadı arasında bir ilişki var ama yetmiyor. Bu talebeyle diğer talebeler arasında bir yoğun ilişki var. Bu yoğun ilişkiye bir yaşam tarzını dönüştürecek bir ilişki.
Hocam bir de kelime çok güzel. Şimdi ihvan dediğiniz zaman kan kardeşiniz oluyor.
Evet.
Yani yoldaş da hani yolda yürüdükçe.
Sadece yolda birliktelik
yolda
yani.
Yolda birlikteyiz. Yoldan çıkarsan sen benim düşmanımsın da oluyor ama tarikat ihvan kardeşliğinde tabii din kardeşliği de böyle. Kardeşin ne yaparsa yapsın onu dışlamıyorsun.
Onu sürekli geri kurtarmak için.
Kurtarmak için uğraşıyorsun.
Evet.
Bu da hocam tasavvufun belki farklı bir yönü.
Tasavvufun en etkili özelliklerinden birisi o. O anlamda psikoterapiyle karşılaştırılamayacak kadar bir büyük farkı var. Bir de psikoterapiler daha çok ego merkezli olarak yürür. Ego merkezli bir kişisel gelişim programıdır psikoterapiler genel olarak. Tek tük ayrılıklar varsa da tasavvuf ise bir kere egoyu aşmayı amaçlıyor zaten.
Artı hocam bir de psikolojide nefis düşman olarak kabul edilmiyor. Yani nefis, biz kendimiz, kendine evet. iyi bak, işte kendine iyi davran, kendini affet. Hep böyle kendinle yani nefsani arzularınla çatışma gibi bir sanki anlayış var. Yani tamam aşırı olanları kontrol eden ama nefsin böyle tam bir düşmanlık gibi bir durumu olmuyor sanki.
Evet, yani o işte zaten narsizm böyle bir kötürün tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Eğer bu dediğinizi psikoterapi başarabilseydi zaten narsizmi yenebilirdi. Psikoterapide de bu anlamda temel problem olarak şey görüyor hocam, etik yani ahlak. Şimdi mesela ahlakı psikoterapiye dahil etmeyince iyi kötü ayrımı yapmıyorsunuz. İşlevsel olan olmayan ayrımı yapıyorsunuz.
Yani narsizm sana kötü değil ama senin ilişkilerini bozduğu için kötü diyor.
O onun için kötü ama şu, bir de bunu ahlaki olarak kötü ilan etmediğiniz zaman adam niye bıraksın bunu?
Hele bir de faydasını görüyorsa iş yerinde
tabii
mesela diyelim ki.
Tabii narsizm sonuç olarak ona bir faydası da vardır. Bencillik diyelim ki ona daha fazla servet katıyordur. Artık kimseye şefkat ve merhamet duymayıp vicdanını kendince şey diyordur.
Rahattır yani. Vicdan akşam yatınca. Yani,
kafa rahat.
Yemeğini yiyip çayını kahvesini içip neyse evet. rahatça uyuyordur.
Evet.
Evet hocam, şimdi bugün yani biraz bu psikoterapiden başladık. Tabii şu manaya gelmiyor değil mi hocam? Yine psikolojinin de çok yaptığı deneysel ilaçlar, çözümler var. Bunlardan yani uzak durmamak lazım belki ama.
Tabii yani o birikimden de yararlanması gerekiyor ama burada şeye bağlı işte problem. Diyelim ki psikotik bozukluklar var. Paranoyaydı, şizofreniydi vesaireydi. Bunlar.
Hocam bunlar biraz biyolojik şey.
Bir kısmı biyolojiktir hocam. Bir kısmı biyolojiktir ama bunları biyolojik değil bir kısmını da tamamen psikolojik sayanlar da vardır. Orada bir sürü kategoriler var. Dinleyicilerimizi yormamak için o kavrama boğmak istemiyorum. Ama sonuçta burada psikiyatri ilaca dayalı olarak gerekirse nöroşirurji yani beyin temelli ameliyatlar yaparak veya elektroşok uygulayarak çeşitli tedavi sistemleri uygular psikiyatri. Psikoterapide ise sadece psikolojik tedavi uygulanıyor. Ama sonuçta psikolojiden de psikoterapiden psikiyatriden de yararlanmak gerekiyor. Ama bazı konular var ki, mesela diyelim ki yaşamın anlamı konusunda bir krizdesiniz diyelim.
Evet.
Bir insan. Şimdi yaşamın anlamı konusunda krizi çözmüyor.
Hiçbir psikolog, hiçbir doktor.
Çünkü şey diyor, o benim alanım değil diyor. Bu alanda yok diyor yani.
Hatta hocam çoğu da hayatın manası da yoktur diyenler de
var. Öyle diyen
de
var. Tabii tabii.
Yani hani hiç olmasa ben anlamam demek bir fazilettir.
Tabii tabii. Bu bizi aşar şey bu, dese dediğiniz gibi hani başka bir çözüm ara, psikoterapinin dışında bir çözüm ara dese eyvallah, ama o da olmuyor. Dolayısıyla bir kısım konu var. Ben şey diyorum hocam, psikolojik hastalıklar ile kalbi hastalıklar dediğimiz şeylerin kesişim kümesi var. O kesişim kümesinde tasavvufu tercih etmek gerekiyor. Ama onun ötesinde sadece şeyle ilgili, sadece psikolojik diyebileceğimiz şeyler vardır.
Vakalar da var.
Diyelim ki mesela dikkat problemi vardır çocuğun. Dikkat bozukluğu vardır. Veya mesela daha değişik öğrenme güçlüğü, disleksi diye bir rahatsızlık. Bunun biyolojik, nörobiyolojik temelleri de vardır. Bunlar mesela tasavvufun ilgilendiği konular değildir. Bunlar doğrudan psikiyatrinin ve psikoterapinin ilgilenmesi gereken konular vardır. Ama diyelim ki kibrini yenmek istiyorsun, yaşamına anlam katmak istiyorsun, kalbini genişletmek istiyorsun, orada sana tasavvuf lazım. Bir de mesela etik yok dedik ya hocam. Mesela eşcinsellik şeyde, psikoterapilerde bir hastalık değil.
Hatta hocam sözünüzü kestim. Şu an dünyanın pek çok ülkesinde eğer bir psikolog bu hastalıktır derse diplomasını devlet geri alıyor.
Ya uluslararası standartlara uymamış oluyorsunuz. Tabii. Yani. Şimdi kısaca DSM diye yazılan bir tanık kitabı vardır psikiyatride ve psikoterapide. En son yanlış hatırlamıyorsam 6.sı çıktı. Bu hiç durmadan şey eder, güncellenir hocam.
Psikolojik hastalıklardır.
Orada tanılar konuluyor. Mesela diyelim ki eskilerde eşcinsellik bir hastalık sayılırken şimdi sayılmıyor. Diyelim ki şimdilerde listeye şey girdi. Teknoloji, bilgisayar ve cep telefonu bağımlılığı gibi şeyler girdi.
Önceden yani bu yoktu.
Önceden yoktu. Ama mesela eşcinselliğin dahil olup olmaması daha çok şeyle ilgili bir şey işte. Ahlaki ilke nerede olacak yani? Psikoterapiyle ahlakın arasını açtığınızda, karıştırdığınızda bilimin sınırlarını aşıyorsunuz. Açtığınızda bu defa ahlaksızlık bir çözüm üretemiyorsun ahlaksızlıkla ilgili olarak. Yani
şöyle diyor adam, bu beden benim, o da kendi bedenim.
Benim tercihim diyor yani.
Kimse bize yani baskı yapamaz. Bu beden benim bedenimdir şeklinde. Çünkü din de diyor ki hayır, bu beden senin değil. Parasını vermedin, ücreti ödemedin.
Evet.
Allah sana hediye etti.
Evet.
Bunu istediğin keyfine göre kullanamazsın diyor. Hocam çok güzel konulara girdik bugün. Çok teşekkür ederiz.
Eyvallah hocam.
Biraz daha böyle teorik yapıyı biraz hani gündeme getirdik ki zaman zaman bunu bilmekte şu fayda oluyor. İnsanlar neyin ne olduğunu iyi bilsinler. Yani
evet.
Biz niye hani tasavvufu önceliyoruz? Çünkü tasavvufun dediğiniz gibi vahiy ayağı var.
Evet.
Vahiy ayağı olduğu için de hani homoseksüellik iyi mi kötü mü diye öyle bir soru bile sormuyor.
Evet.
Kötü olduğu belli. Ama psikoloji 20 sene önce hastalık diyor. Şimdi hastalık değil, belki 10 sene sonra diyecekler ki çok iyi bir şey. Herkes bunu
yani,
Allah göstermesin,
tabii,
haşa. Teşvik bile edecekler. O yüzden muhterem dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz hocam. Size çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olasınız hocam.
Bakın hocam, yani zaman zaman tasavvufu ve insanın daha kıymetini bilmesi için dinimizi, yani negatifleri göz önüne koyalım ki.
Karşılaştırma yapmak o bakımdan hakikaten lazım bir şey yani.
Onu koymadığınız zaman değil mi hocam, insan yani kıymetini
bilmiyor o zaman.
Bilmiyor.
Farkını bilmiyor.
Farkı fark etmek için hocam,
evet, evet,
zaman zaman biraz olumsuz, negatif hareketleri, akımları da bilmek gerekiyor.
Gündüzün kıymeti için geceyi bilmek lazım yani.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin de burada sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinize hoşça kalın diyoruz.